Spor daima. Spor daima.
Sırıkla yüksek atlamanın çıtasını arşa yükselten adam, Sergey Bubka. İlk kez Güney Kore 1988 Seul Yaz Olimpiyatlarında tanık olduğum efsanevi bir atletizm görüntüsünü 35 yıl aradan sonra bugün bir kez daha izledim. Görüntüler sırıkla yüksek atlama dalında o dönem Sovyetler Birliği adına yarışan Sergey Bubka'ya aitti. Sergey Bubka atlayış öncesinde ilk olarak elindeki sırığı çıta yüksekliğine doğru tuttu ve kendince bir ölçüm yaptı. Sonra dizlerini öne doğru çekerek koşmak ve yürümek arasında bir hızla başlangıç çizgisine doğru ilerledi. Belli ki konsantre oluyordu. Başlangıç noktasına ulaştığında ise elindeki sırığı biraz inceledi ve omzuna koydu. Sonra birkaç kez derin nefes aldı, sırığı sol eli üstte, sağ eli altta olmak üzere sıkıca kavradı ve hedefine doğru koşmaya başladı. Geniş adımlarla çıtaya doğru ilerlerken kendinden son derece emindi. Atlama hedefine ramak kala elindeki sırığı mükemmel bir zamanlamayla yere temas ettirdi. Gerilen sırık ve kendisi arasında neredeyse bir V harfi oluştu. Zamanlama başarısı Sergey Bubka'yı adeta bir sapan taşı gibi yukarıya fırlatmıştı. Yükseldiği en üst seviyede sırıktan önce sol, sonra da sağ elini kurtardı ve mindere adeta süzülerek sırt üstü düştü. Sergey Bubka çıtayı geçişini fark ettiği an başarısını daha havadayken kutlamaya başlamıştı zaten. Çıta yüksekliği 590 santimdi. Yani 5 metre 90 santimdi. Yani 6 metreden 10 santim daha aşağıdaydı ve bu bir olimpiyat rekoruydu. Zaman zaman böyle görüntüleri yeniden izliyorum. Çünkü bu atlayış sonrasında imkansız gibi görünen olayların üstesinden gelebilmenin mümkün olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Yıllarca Sergey Bubka gibisi bir daha gelmez diye düşünmüştüm. Çünkü kariyeri boyunca tam 35 kez dünya rekoru kırmıştı Bubka. Zaten sportif başarılar tartışmaya kapalıydı. Çünkü branşlara ait istatistikler her şeyi özetliyordu. Gel gör ki 2020 yılında Fransız atlet Renaud Lavin, Sergey Bubka'ya ait 21 yıllık salon dünya rekorunu kırdı. Bu kez yeni rekor 6 metre 16 santimdi. Velhasıl şimdi işte bu spor dalını, Sergey Bubka'yı spor daima'da konuşma zamanı. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok kıymetli emekleri olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesimizi dünyanın ve ülkemizin dört bir yanına ulaştıran Tolga Kökten, tam sağımda programımızın daimi konuğu, eski sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen, telefon attığımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında programın prodüktörü ve sunucusu ben Murat Örem. Hepinize sevgiler. sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yaklaşık 30 dakika yine sizlerle birlikteyiz. Programın başında, canlı yayında sizlere canlı canlı okuduğum metni de yazan Özkan Pekesen, Sergiyi Bubka'yı bakalım programın başlangıcında hangi cümlelerle tanımlayacak, yazdıklarının dışında daha bize neler anlatacak? Çünkü şu anda masamızın üstünü görseniz not kağıtlarıyla dolu. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsın?
Gayet iyiyim.
Biz de teşekkür ederiz yazdığın metin için.
Çok sağ olun.
O 88 Seul Olimpiyatları'na da atıf yapıyorsun metnin başında. Evet. Ben de birden o 20'li yaşlarıma gittim. Hakikaten o Seul Olimpiyatları'nı TRT'de, zaten o zaman başka bir televizyonda yoktu. Böyle dört gözle izlediğimizi, değil mi? Hatırlıyorum.
Şimdi o zaman tabii ki bir Sovyetler Birliği vardı ve sporcular gerçekten ciddi madalyalara talip olurdu ve bir şekilde kazanırdı.
Hatta
işte.
Hatta biraz daha açalım. Hani Sovyetler Birliği ve Doğu bloku ülkelerinin de kendi aralarında böyle bir dayanışmaları vardı.
Dayanışmaları vardı.
Batı dünyasıyla da bir rekabet vardı. Amerika ve Batı dünyası.
Yani ciddi bir şeydi. Nasıl söyler? Rakipti. Öyle söylüyorum.
Çok doğru. Çok doğru.
Ve dolayısıyla şey var. Hani bu kimilerinin bazı şeylerde hani böyle fobisi vardır ya. Hı-hı. Yükseklikle ilgili. Hı-hı. Mesela benim de bazen bir yüksek bir yere çıktığım zaman böyle bir tedirgin olduğumu hatırlıyorum. İşte o zaman tabii son derece genciz. Böyle bir görüntüde şu bile benim çok büyük ilgimi çekmişti. Yani düşünsenize 6 metre gibi bir yükseklik.
Hani dinleyicilerimiz gözlerinin önüne getirsinler. Neredeyse 2,5 katlı bir bina bu yani.
Ya ciddi ciddi. Oraya yükseliyorsunuz. Bir de bunun düşüşü var. Hani zaten.
Yükselmesi ayrı dert. Kafayı gözü yarmadan düşmesi apayrı.
Elbette. Çünkü bir de elinizde bir sırık var. Elastik bir şey. Evet. Çünkü eğilme üzerine yani şey yapılmış, imal edilmiş bir şey.
Tabii. İşlevi onu, o yani.
Onu tutun.
Eğilecek ama kırılmayacak.
Elbette. Yani çok ciddi bir profesyonellik gerektiriyor. Dolayısıyla Bukvar mesela şöyle açıklamıştı. Diyor ki atlayıcının vücudunun tamamına, yani kollarına, omuzlarına, kalçasına, sırtına ve bacaklarına o koşu anında sırrı tutmayla birlikte eşit oranda dağılmalı ki o enerji. Hı. Siz bir şekilde o yüksekliği aşabilmelisiniz.
Öyle ortadan tuttum, yere batırdım, atlayıverdim değil
elbette.
Yani.
Elbette. Mesela diyor ki kollar öne ve yukarı doğru hareket etmeli. Eğer sol elinizi aşağıya indirirseniz sağ kolun kontrolünü kaybedersiniz diyor. Yani o kadar çok teknik ayrıntı var ki biz sadece ekranda şunu görüyoruz. Evet, bir atletin elinde bir sırık var, gidiyor ve 6 metreyi aşıyor. İyi de bunun o kadar büyük bir altyapısı var ki. Mesela çok farklı şeyler de söylüyor. Diyor ki mesela atletlere diyelim ki başaramadı atlamayı. Hı hı. Yanlışın neredeydi, neden böyle oldu, sebep nedir gibi konuşmalar diyor çok yararlı olur. Fakat diyor tam da o işte o başlangıç anında biz seyrediyoruz ya görüntüyü. Bir atlet hareketlendiği andan itibaren yandan herhangi bir antrenörün herhangi bir cümlesinin çok büyük bir eksi getirdiğini de söylüyor. Hmm. Bakın ilk önce şeyi söyledim. O işin fiziksel durumunu bir de psikolojik durumu var. Çünkü Bukba şöyle bir özet yapıyor. Diyor ki her şey konuşuldu. Zaten yeterince antrenman yaptık. Bu işin yani bütün detaylarına girdik. Tam atlayacağım an bana bir şey söylendiği andan itibaren bütün konsantrasyon yok olabiliyor.
Aslında bu söylediğin hani diğer spor dalları için
elbette
geçerli. Hani diyecek ki bazı dinleyicilerimiz pek de geçerli değil. Nasıl basketbolda koçlar sürekli mola alırlar, şimdi oyuncularını azarlarlar diyecek ama orada daha farklı bir şey
şimdi
var.
Şimdi Bukba da onu şöyle söylüyor zaten. Hani belki diyor takım sporlarında belki.
İşte,
ama diyor bireysel doğru. Sporlarda bu gerçekten özellikle sırtla atlama gibi çok yani bir odaklı
mutlak sükunet ve odaklanma gerektiren.
Odaklanma gerektiren konsept. Hatta bilirsiniz yani hepimiz yıllarca izledik. Mesela bir atletin sırıkla atlamada ya farklı bir şeyde bir konsantrasyon anı vardır. Bir takım hareketler yapar.
Tabii.
Ve biz o hareketleri yaparken ona anlam veremeyiz. Hatta garipseniz bazen komik bile bulunur. Hı hı. Ama o onu konsantre ediyordur. Dolayısıyla bir şekilde oraya doğru ilerlerken bir şeyi artık duymak istemiyorlar. Demek ki yani evet şu anda odaklandım ve hedefime doğru gidiyorum. O arada söyleyecek bir şeyin bir ikilem yaratması.
Aslında Bubka'nın koyduğu ayrım geçerli. Biliyorsun tenis maçlarında da.
Bir hani sessizlik mesela.
Hemen.
Gerçekten.
Sevuple diye.
Şimdi bu o kadar önemli ki çok güzel bir örnek oldu. Bu hakikaten yani biz de kendimiz hani amatör bile bir tenis oynamaya kalksak örneğin ciddi anlamda şey yap bir konsantre kaybı.
Tabii.
Düşünsenize Wimbledon'dasınız ve bir ses var yani alt üst olabilirsiniz.
Tabii.
Belki Bukva belki değil direkt olarak buraya temas etmiş. Yani ciddi bir konsantre gerekiyor çünkü 6 metreyi aşacaksınız. Bir de şey vardır tam o atlamanın son anında final bölümünde elleri ve kolları nasıl bırakmak gerektiğini önce solu sonra sağa bıraktığını metinde belirtmiştim. Orada bir de karın bölgesinde içe çekmek gerekiyor ki santimlerle, hatta santimden düşük derecelerle çıtaya temas etmek ve onun sarsılmasıyla bir anda aşağı düşüşü de çok
çıtaya
önemli.
Çıtaya temas etmek derken o aşılması gereken çıta mı, eldeki sırık mı? Çıtayı diyorsun.
Aşılması gereken, evet, evet.
O çıtaya temas ettiğin an geçersiz değil mi? Hiçbir şekilde temas etmiyor.
Şey var, düşmemesi gerekiyor.
Ha, temas edebiliyorsun düşmemesi gerekiyor. Bu yüksek atlamada da öyle mi? Sırıkla değil.
Tabii yani düşmemesi beden, gerekiyor.
Düşmediğin sürece sorun yok. Hocam hattasın. Evet. Merhaba, merhaba. Senden, merhaba. Sesinden önce öksürüğün geldi. İyisin değil mi şu anda?
İyiyim, iyiyim.
Tamam. İyiyim. Özkan'ın dediklerini dinlemişsindir. Metni de dinlemişsindir. Sen nereden dahil olmak istersin?
Şuradan başlayayım. Madem 1988 dedik. 1988'in biliyorsunuz aslında iki önemli husus var. Bir tanesine siz değindiniz ama ben öbürüne de değineyim. Hı-hı. Yani 1988 bizim için aynı zamanda Naim Süleymanoğlu ve olimpiyat rekoru demek. İşin bu, o boyutu var.
Çok doğru.
İkinci kısmına geldiğimde ise hakikaten dünyada yaklaşık bir 45 yıl boyunca, 45-50 yıl boyunca bu soğuk savaşın etkileri sporda da hissedildi ve orada gerçekten de spor arenası, spor sahası birdenbire bir arenaya döndürüldü ve orada bu mücadele gerçekleştirildi. Yani kapitalist blok ve sosyalist bloğun birbirleriyle olan mücadelesinin gerçekleştiği yerlerden bir tanesi, hatta en net karşılık bulduğu yerlerden bir tanesi spor sahası ve olimpiyatlar oldu. O yüzden de olimpiyatlara özel bir önem gösterildi ki daha önce dile getirdik başka programlarımızda.
Her blok yani işte, bazı olimpiyatları protesto etti değil mi?
Bir takım protestolar söz konusuydu ama 88 bu açıdan çok ilginç bir olimpiyat. Yani Seul'de düzenlenen bu olimpiyatlarda hakikaten çok bizim ülkemiz açısından da artık televizyonun daha böyle renkli olduğu, tabii, daha yaygınlaştığı, bizim gördüğümüz işte Naim Süleyman'ın orada yıllar sonra olimpiyat madalyası kazandırmasıyla biz hakikaten bizim için çok ilgi çekiciydi. Ama burada konuştuğumuz Sergei Bubka üzerinden de baktığımız zaman da hakikaten yani karşımızda hani belli başlı bir takım isimleri farklı programlarda dile getirdik. Yani onlar o spor dalının şahikası olarak adlandırdığımız, zirvesi olarak adlandırdığımız isimlerdi. Bubka da bunlardan bir tanesi. Yani sırıkla atlama dendiğinde akla gelen tek isimdir. Yani
çok doğru.
Tamam işte 2020 bir Fransız atletin onu geçmesi çok önemlidir ki geçmelidir de zaten sporun amacı da böylesi bir süreç.
Rekorlar kırılmalı değil mi? Kırılmak için var
fakat
rekor.
Ne kadar olursa olsun bizim aklımızda kalan ve uzun yıllar boyunca kalacak olan isim de Sergei Bubka'dır. Bu açıdan da çok önemlidir ve gerçekten de yani bu spor dalını siz çok iyi bir yerden girdiniz. Yani düşünsenize elinizde bir sırıkla koşturuyorsunuz ve gerçekten de ben de izlediğimde en çok ilgimi çeken hususlardan bir tanesi buydu. Yani çocuk aklımla ondan sonra gençlik döneminde de yani o sırıkla işte bilmem 6 metrelik bir yere çıkacaksınız ve oradan düşeceksiniz. Yani kolay bir şey değil bu. Yani bunu yapabilmek, uzun yıllar boyunca bunun eğitimini almak hakikaten çok zor bir alan bu. Aynı şey yüksek atlama için de geçerli. Yani her ikisi de kolay işler değil. Özellikle sırıkla yüksek atlama daha da zor. Çünkü 5-6 metrelik bir yere çıkıyorsunuz ve oradan aşağı düşüyorsunuz. Yani
çok daha komplike.
Eğer yani iyi bir eğitim almazsanız her ne kadar aşağıya düştüğünüz yumuşak bir zemin olsa da vücudunuzun herhangi birini kırma ihtimalinizin olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor.
Yani o minderi tutturamazsan paramparça olma ihtimalin de var.
Yani minderi tutturdunuz diyelim ama minderi tuttururken vücudunuzun herhangi bir bölgesinin üzerine farklı şekilde düştünüz. Bu ihtimaller de dahilinde. Eğer o tekniği bilmezseniz bütün bunların yaratabileceği problemleri de beraberinde getirdiğini öngörmemiz gerekir. Kolay bir spor dalı değil. Yani o yüzden ben spor sosyoloji derslerinde öğrencilerime bir şey söylerim. Yani elit sporcu olmak öyle görüldüğü kadar basit bir iş değildir. Yani herkes elit sporcu olamaz.
Çok doğru.
Herkes spor yapabilir ama herkes elit sporcu olamaz. Çok hele doğru. Hele böylesi üst düzey başarılar elde edebilen sporcular olabilmek için çok fazla çalışmanız, çok uzun periyotlarda kendinizi o spor dalının içerisine vakfetmeniz gerekir.
Hani, yani başka türlü gelmez çünkü. Bir tabir var ya hocam, hani spor dünyasının kremleri bunlar artık. Yani kremanın da kreması. Bilmiyorum telaffuzumu, Fransızca telaffuzumu
Eda beğendi. Gayet.
İyi mi? Ama sen evet, geçer yok. Not verdin de Eda kafasını kaldırıyor. İyi telaffuz değil diyor. Eda'dan not almak çok zor. Senden kolaymış hocam. Hocam hazır seni bulmuşken bu soruyu önce sana soracağım. Sonra Özkan'ın da cevaplamasını isteyeceğim. Mutlaka biliyorsundur Sergei Bubka ile ilgili böyle bir spor dedikodusu da yapıldı yıllarca. Yani aslında bu rekorları gıdım gıdım kırdığını, bir seferde çok daha yukarılara çıkabilecek donanıma sahip olduğu ama her rekor kırdıkça işte belirli bir ödül kazandığı, belirli bir motivasyon kazandığı yönünde. Sonra bunların da sanki gerçekliği daha böyle öne çıktı gibi diye ben uzun uzun okuduğumu biliyorum. Bilmiyorum sen bununla ilgili neler söylersin?
Onu ben de okudum. Ben de yani biz geçen hafta bu programı Sergei Bubka'yı gündeme aldığımızda açıkçası ben de tekrar Sergei Bubka'yı açtım. Baktım farklı yerlerde yabancı kaynaklarda da onunla ilgili bir takım bilgiler geçiyor. Geçmiyor değil. Ama şunu da düşünmek lazım. Yani şunu da
ekleyeyim, sen devam et. Yani içinden çıktığı o Doğu blokunun, ki biz birçok programda bunları da konuştuk biliyorsun, spor konusundaki bu kural dışı hareketlere, şikelere meyyal bir tarihi olduğu da bir gerçek. Sanki bu bütün bu parçalar üst üste geldiğinde gerçeklik payı çok yüksekmiş gibi geliyor bana, bilmiyorum.
Burada haklısınız. Ben burada şöyle bir bilgi vereyim size. Ben birkaç gün önce Sovyetler Birliği dönemini anlatan futbol dünyasını anlatan bir belgesel seyrettim. Hı. Orada da aslında çok güzel anlatıyor. Yani sporun Sovyetler Birliği'nde ne kadar önemli olduğunu, işte futbolcuların ve sporcuların ayrıcalıklı bir pozisyonda olduklarını. Şimdi baktığınız zaman dışarıdan görünen rejimle ilgili yapılan propaganda başka bir şey gösterir. Tabii. Bir de gerçek hayat vardır.
Tabii.
Gerçek hayatta ise insanların son derece zor koşullarda yaşadığını görüyorsunuz. İşte böylesi sporcular ya da üst düzey başarı elde edenler ise o yapının biraz daha dışına çıkabiliyorlar. Bu açıdan da yani Sergei Bubka ya bunu söylemek ya işte çok daha iyisini yapabilir. Tamam daha iyisini yapabilir ama daha iyisini yaptığında hayatın ne kadar değişebilir meselesini öngörme şansına sahip değiliz. Yani bu sporcunun aynı zamanda bir de toplumsal hayatı olduğu gerçekliğiyle düşündüğünüzde ve o toplumsal gerçeklik içerisinde işinin o kadar da kolay olmadığını düşündüğünüzde o zaman taşlar yerine oturmaya başlıyor. Yani birdenbire 10 santim kırmak yerine 1 santim 2 santim kırmak bu açıdan baktığınızda bu konu içine geldi.
Kendini daha güvende, daha iyi hissediyor olabilir. Yani bütün bunlarla ilgili yine biliyorsun bir Olga Korbut gerçeği vardır Doğu evet. Almanya'da. Aynı şekilde bir Romanya'da bir Nadia Comăneci gerçeği vardır. Hani sıfır hatayla gepgenç bir kız çocuğu olimpiyatları almış götürmüştür madalyaları. Ama sonra o Romanya'dan kaçmak istemiştir. Ne zorluklarla o antrenmanlara gittiğini anlatmıştır. Yani Doğu blokunun bu başarılarının arkasında böyle bir tarihsel sporcular için bir dram ve trajedi de var herhalde, değil mi?
Kesinlikle var. O yüzden de yani ben Bubka'nın bu açıdan eğer böyle davranmışsa, bunu tercih etmişse de bunun da bir mantıklı yönü olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor.
Anlaşılabilir görürüm diyorsun, mazur da görürüm diyorsun.
Evet,
değil mi?
Evet. Yani çünkü bir şekilde hayatınızı da sürdürmek zorundasınız. Yani bakın burada rejimler karşılaştırmak gibi bir derdimiz yok ama isteseniz de
bir gerçeklik üzerinden gidiyoruz tabii, evet.
Burada bir gerçeklik var ve o gerçeklikte sporcunun hayatı o kadar da kolay değil. Yani onun dışında bir hayatı var ve onun dışındaki hayatında da işlemi sürdürmek zorundalar. Yani şu örneği vereyim, bizi dinleyenler daha iyi anlasınlar. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kalecisi Lev Yashin'dir.
Evet.
Olarak adlandırılır. Ama Lev Yashin aynı zamanda Sovyetler Birliği içerisinde albay rütbesiyle ne de haizdir. Yani orada da bir görevi vardır. Orada da varlığını devam ettirmek zorundadır. Bu şekilde hayatını sürdürür. Yani o yüzden Doğu blokundaki sporcuların hayatlarının öyle Batı blokundaki sporcular kadar kolay olmadığı gerçeğini unutmamak gerekiyor.
Çok doğru. Hocam sen bir soluklan bakalım. Özkan bu konuyla ilgili neler söyleyecek?
Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Şimdi iki ayrı dünya ve çok farklı ama birbirine taban tabana zıt yaşam biçimleri. Hı hı. Dolayısıyla birinde hakikaten oraya Oranın yönetimi gereği uymanız gerekiyor. Fakat bu hayatı bir anlamda kısıtlar halde. Diğer tarafta ciddi bir özgürlük ya da bir rahat hareket
edilir. Orayla kıyaslanınca daha albenili bir imkanlar
var. Elbette. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz isimlerde, sizin bahsettiğiniz isimlerde işte Olga Korbut gibi, işte Nadia Comaneci gibi, Catherine Witt gibi birçok ismi.
Hatta bizim Naim Süleymanoğlu'muz elbette gibi, değil mi? O zulümden kaçıyor.
İşte o bahsedilen şeyden, kurgudan, farklı bir kurgunun içine girdiği zaman insanın bir kere sendelememiş olması mümkün değil. Hı-hı. Dolayısıyla bir kültürden farklı bir kültüre gittiğiniz zaman yaptığınız tek ortak nokta spor. Hatta spora bakış açısı bile iki farklı kutupta yine bambaşka. Dolayısıyla ciddi bir şey yaşanıyor
ki
burada.
Sözün başında sen de dedin, Ahmet Hoca da dedi. Yani o iki bloğun bir anlamda rekabetinin en yoğun yaşandığı yer olimpiyatlar.
Elbette. Şimdi yalnız işte bu tür yetenekler bu farklılığı görünce, yani Avrupa'ya da Amerika tarafına geçtiği andan itibaren, o şekilde yarışmaya başladığı andan itibaren eski kültür ile yeni kültür arasında bir dengeyi çok uzun sürede anca halledebiliyorlar. Ve bu arada yeni bir toplumda, yeni bir şeyde, platformda kendi yeteneklerini sergilerken birçok hatalar da yapabiliyorlar. Çünkü dediğim gibi o geçiş sürecini, o görgüsü henüz orada oluşmuyor. Dolayısıyla işte şey var.
Dolayısıyla sen de mazur karşılıyorsun.
Elbette. Mazur ama sonuçta şunu başarabildiler. İşte Sergey Bubka gibi isimler. Yani her şeye rağmen mesela biz onu seyrederken şunu görmüştük. Hatta o yüzden metinde de belirttim. Dedik ki herhalde farklı bir isim gelmeyecek. Şimdi 35 kere dünya rekoru kırarsanız artık şey yapıyorsunuz. Hani belli bir süre sonra yani diyorsunuz ki oraya bakmayalım.
Kanıksıyorsunuz değil mi? Yani nasıl olsa bu rekoru gene bu ilerletmiştir.
Ve devamında kırıldıktan sonra rekoru 27 yıl aradan sonra.
Tabii.
Şimdi onunla çok çeşitli röportajlar yaptılar. O hep şeyden bahsetti. Mutlaka rekorlar ben kırdım, 35 kere de kırdım ama yenisi kırılacaktır. Şuna dikkat etmeliyiz dedi. Nasıl olabilir bu? Ve sürekli olarak işin en başta belirttiğim gibi o teknik yanlarıyla ilgili açıklamaları var. Mesela yine bir iki tanesinden bahsedeyim. Çok iyi antrenman yapılması gerektiği zaten bir gerçek ama farklı yönde antrenmanlar yapılması gerektiğinden bahsetti. Yani jimnastik hareketlerini çok fazla tekrarladığını, sıçrama hareketlerini çok fazla tekrarladığını. Ondan sonra şöyle de bir tanım var, çok güzel bir tanımı. Kendi atlayışını daha önceden bir film gibi seyredebilme yeteneğinin olması gerektiğini. Sergey Bukba'dan da yani devamında bu
yani gözünün önünde
canlandırması gerektiğini şart olduğunu hatta. Dolayısıyla o konsantrasyonda o kafasında daha önce çektiği filmi gerçekleştirme üzerine bir atlayış yapması gerektiğinden bahsetti. Sürekli buraya atıfta bulunmasının sebebi de şey var. Yani yaptıkları işlerin yani yaptığı sporun farklı branşlarında farklı kas gruplarına hitap ettiğini. Örneğin bir futbolcunun kolay kolay bir basketbol antrenmanında bulunamaması gibi ya da bir basketbolcunun futbol antrenmanında bulunmakta çok zorluk çekeceği için farklı kaslara hitap ettiğini, bütün sporların farklı yetenekler gerektirdiğini ama her sporun kendi içinde yapılan antrenmanlarla oyuncuların ya da işte bireysel sporcuların çok farklı noktalara çıkabildiğini çok net olarak görüyoruz. Bu belli dedi. O yüzden farklı branşlardaki şeyleri birbirinden farklı yetenekler, çok üst yetenekler olarak görmenize gerek yok. Çünkü onların ritüeli o dedi. Fakat yüksek atlamada tabii ki onlardan bir farkı yok ama çok çeşitli sporları da içinde sanki barındırabilecek bir komplike bir durumun olması gerektiğinden bahsediyor. Yani diyor ki işte diyelim ki o sırrı tutuyorsunuz ya elinizde. Tuttuğunuz andan itibaren bir güç gerektiriyor.
Tabii.
Ona yönelik ağırlık çalışmalarından bahsediyor. Jimnastik sıçrama çalışmalarından.
Şimdi yeri geldi hemen sorayım. O sırrın bir standart uzunluğu, ağırlığı var mı? Senin bilgin var mı? Onunla ilgili
Şey var. O tür bir bilgim yok ama o standart olduğunu biliyorum. Yani mutlaka birbiriyle aynı. Yani şeyler.
Belirli aralıklarda örneğin ağırlığı. Tabii, bir futbol topu nasıl öyle ya da bir futbol sahasının.
Tabii yani kişiye özel bir şey olması mümkün değil. Çünkü dünya rekoru olarak yani tescillenmesi mümkün olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadar çok rekor kırdıktan sonra, bu kadar ünlü olduktan sonra çok fazla ön plana çıktı. Biz onu hep gazetelerde bir takım röportajlarından ve özellikle bu işin nasıl başarıldığına yönelik açıklamalarıyla takip ettik.
Bugün hala spor dünyasının içinde mi?
Sporda çeşitli görevler alıyor, zaman zaman tekrar gündeme geliyor. Çünkü gündeme gelmemesi mümkün değil. Ahmet Hocam'ın da söylediği gibi tamam birileri rekorlarını kırdı. Çok büyük başarı. Hem açık havada hem de salon rekorları kırıldı. 6-15, 6-16'ya çıktı vesaire ama yani sırıklı atlama dendiği zaman farklı bir isim gelmiyor. Dediğim gibi o kadar çok kanıksamıştık ki artık bir olimpiyatta ya da bir Avrupa Şampiyonası'nda ya da bir Golden League adı neyse o organizasyonun yani sırıklı atlamanın birincisi belli gibiydi.
Yani o yüzden yazının başlığını çıtayı arşa yükselten adam derken bildiğimiz
çünkü
var
şey
yani.
Çünkü şey var yani gerçekten atletizm otoriteleri bile 6 metre 14 santim çok fazla bir yani ciddi bir yükseklik
çok,
olarak
çok
görüyor.
Ciddi bir
hani bir şey daha hatırlatayım hemen son cümle olarak. Hani düştüğünüzde şöyle bir şey akla gelebilir. O düştüğünüzde son derece yumuşak bir şey. Ama boyun o kadar hassas
i̇şte
ki mesela.
Aynı vurguyu yaptı Ahmet Hocam.
Aynen. Boyun cümlesi geçmediği için söyledim. Mesela boyun aklıma geldi. Boyun çok hassas bir şey. Direkt omurilikle bağlı.
Tabii.
Yani düşerken o kadar dikkat etmeniz gerekiyor ki. Şöyle bir durum var. Çünkü çıtayı geçtiğini anlayan hatta sevinçten orada da bir konsantre bozukluğu yaşayabilir.
Çok doğru.
Hadi bakalım şimdi bunu nasıl halledeceğiz? Hepsi hani, bir eğitim yani.
Biraz araştırsak. İşin içine biraz daha böyle bu kısmının detaylı baksak mutlaka tatsız olaylar yaşayan isimlerle
tabii böyle videolar da var. Mesela tabii. Tam sırıkla geliyor atlet giderken bir anda sırık kırılıveriyor.
Tabii.
Halbuki öyle bir yapısı yok ama kırılıyor. Ya da tam yükseldikten sonra çok birkaç salise de şeye yetişemiyor çıtaya ve tekrar beton zemine doğru düşüyor.
Ya.
Şimdi o kadar çok görüntü var ki hani böyle
tabii,
sosyal medyada gezinme.
Doğru.
Yani başınıza her şey gelebilir. O yüzden o işin tiyatrosunu
böyle
önce görmeli.
Böyle de riskli bir tarafı da var yani.
Görmeli ve ona göre bir konsantrasyonla atlamak gerekiyor.
Evet hocam senin ekleyeceklerini alalım. Teşekkür edelim. Son 5 dakikadayız. Yani Sergei Bubka sen de sözünün başında vurguladın. Hakikaten bir ikon. İkonik bir isim yani sırıkla
evet.
Yüksek atlamada. Öğrencilerine dediğin gibi hani elit sporcu tabirin de çok doğru. O en artık süzülmüşün süzülmüşü bu isimler alanlarında. Değil mi? En daralmış isimler.
Şimdi şu da aklıma geldi. Yani az önce siz konuşurken az önce sormuş olduğunuz yani bu rekorları gıdım gıdım kırma meselesi üzerinden baktığımızda yani belki Sergei Bubka yıllar içerisinde böyle gıdım gıdım ilerleterek yani bu kadar çok uzun çok sayıda dünya rekoru kırarak da bu spor dalını başka bir aşamaya getirdi. Onu da unutmamak
çok
lazım.
Doğru.
Yani
sürekli gündemde tuttu diyorsun değil mi?
Ya tabii gündemde tutuyor çünkü her yıl her seferinde yapılan dünya organizasyonlarıyla katıldığı organizasyonlarda kırdığı rekorlarla spor dalını biraz daha insanların aklına soktu. Yani yıllar içerisinde baktığınız zaman yani bu spor dalının bizim aklımızda bu kadar kalmasının arka planda biraz da Bubka'nın bu stratejisi de söz konusu olabilir. Yani
çok işte, doğru.
Bir de bu tarafından da bakmak lazım.
Çok
yani
doğru.
Bubka eğer ilk atlayışında 6 metreyi geçmiş olsaydı tamam 6 metre geçildi derdik. Ama ondan sonra belki bu kadar çok bu spor dalına kulak kabartmazdık ya da izlemeye çalışmazdık. Ama bu sayede biz her seferinde yani acaba kıracak mı, acaba 6 metreyi geçecek mi, acaba kendi rekoru ileriye taşıyacak mı diye takip ettik. Ve bu böyle bir stratejiyle de Bubka bugün hala Dünya Olimpiyat Komitesi'nde çalışıyor, kendi ülkesi Ukrayna için devam ediyor ve hala gündemde.
Ve genç isimler için de dediğin gibi o aslında gıdım gıdım kırılan her rekor sürekli bir çekim merkezi oldu. Arkadan belki genç sporcular da gündeme geldi değil mi?
Kesinlikle öyle oldu ve ben Bubka'nın sırıkla atlama sporunda büyük bir iz bıraktığını ve o yüzden kolay kolay silinebileceğine inanmıyorum. Yani o hep orada kalacak.
Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam.
Rica ederim.
Katkıların
rica ederim.
İçin görüşmek dileğiyle selamlar sevgiler. Özkan'cığım son 3 dakikadayız.
O zaman şöyle devam edelim. Hı-hı. Bakın Bubka'nın gerçekten bir noktaya gelebileceğini aslında 88'de bir şekilde hissetmiştik. Hani metinde de belirttiğim o atlayış.
88'de kaç yaşında Bubka?
Tam hatırlamıyorum ama geçti.
Bizlerden birkaç yaş büyük olabilir değil mi?
63 doğumlu.
Evet.
Oradan hesaplayabiliriz.
25 yaşında.
Evet. Hı-hı. Şimdi geçtiği yükseklik 5 metre 90 santimdi. Fakat herkes bir şeyi o gün çok tartıştı. Hani biraz önce bahsetmiştim ya üstte geçilmesi gereken çıtayı geçtiği andan karın kaslarıyla çıta arasındaki mesafenin çok yüksek olduğunu gördüler. Şimdi o andan itibaren bütün dünya şundan bahsetmeye başladı. Evet biz 88'de çok ciddi bir olimpiyat rekoru gördük. Fakat atlayışı işte o yüzden defalarca
aslında seyretmiştim. Deminden beri konuştuğumuz konuyu da pekiştiren bir gerçeklik.
Elbette. O. Şimdi orada öyle bir boşluk vardı ki şu konuşulmaya başlandı ertesi gün gazetelerde. Dikkat ettiniz mi? Atlarken o aradaki boşluk acaba çıta çok daha yükseğe çıksa Sergey bunu yine geçer miydi? Hocamın söylediği gibi bir strateji izlemiş olabilir. Belki o gün otomatik olarak gerçekleşmiş olabilir. Fakat şu net olarak görünüyordu. Karşımızda süper bir atlet var ve ne zaman ne yapacağı belli değildi. O gün anladık ve devamında bizim tahminlerimizin çok daha üzerinde bir adam karşımıza çıktı. Ve gerçekten hani belki olimpiyatı seyrederken çok da dikkat etmediğimiz şimdi net olarak konuşmak gerekir. Bir branşa bütün dikkatleri toplayabildi. Bence dünyada birçok spor ya da atletizmle uğraşan kişi branşını seçerken bu pay yüzünden oraya yönlenmiş olabilir.
Hocamın dediğini de pekiştiren bir şey söyledin. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından, Spor Daima programından seslendik sizlere. Programın hazırlanmasında çok kıymetli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten, telefon hattımızda Bakırşehir Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler, tam karşımda Spor Daima programının daimi konuğu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.